Özgül Piyade ile Hayata Dair.
Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Özgül Piyade ile Hayata Dair'den selam, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Sesimizin ulaştığı dünyanın her yerine Türkçemizle. Sevgili dinleyiciler, Özgül Piyade ile Hayata Dair'i her hafta olduğu gibi bu hafta da Nurettin Çetin hazırladı. Ana kumandada da Sefa Aktan var ve tam karşımda da değerli hocamız Özgül Piyade var. Hocam merhaba.
Merhabalar Barat Bey, merhabalar, nasılsınız?
Şükürler olsun değerli hocam, gayet iyiyiz. Siz de iyisinizdir inşallah.
Elhamdülillah. Böyle gerçekten böyle her program başladığında ya da ne bileyim işte sabahleyin uyanıyorsunuz ya, hayata yeni başlıyorsunuz. Aslında böyle gözünüzü açtığınızda günlük yaşantınızdaki sıkıntılar aklınıza geliyor ama olsun, şükürler olsun diyoruz. Yani bugün de yine güzel şeyler yapabiliriz değil miydi ile. Elhamdülillah diyoruz.
Çünkü yaşamak, mücadele etmek, düne göre daha iyiye çabalamak değil mi hocam? Yaşamanın manası da bu zaten. Yani,
dün bir yanlış varsa bugün onu düzeltiriz. Dün bir eksik varsa bugün tamamlamaya çalışırız. Bir sıkıntı varsa onu çözeriz. Henüz daha nefes alıyoruz.
Tabii.
Sevdiklerimizle konuşabiliriz. Sizin sesinizi duyuyorum. TRT'nin sayesinde birçok yere sesimizi ulaştırılıyor. Yani bundan güzel mutluluk olabilir mi?
Sağ olun hocam. Biz de katkılarınız için size çok teşekkür edelim. Hocam 3 Aralık'ı yeni geçtik. 3 Aralık evet. Biliyorsunuz 1992'den beri Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından da sahiplenilerek kutlanılıyor. Engelliler Günü olarak kutlanıyor. Bugün engelli olmayı konuşalım istiyoruz. Engellilik nedir? Engelli bireylerin sorunları nelerdir? Toplumda engelli bireylerle iletişim ve davranış biçimi nasıl olmalıdır? Ailemizde, yakınlarımızda bu konumda olan insanlarla nasıl ilerleriz? Bu çerçevede gidelim istiyorum.
Şimdi hayatın normal akışı içinde hiç kimsenin aklına gelip, yani ben de işte böyle bir hayatımın düzenini bozan bir sorunla karşılaşacağım ve normalden ayrılacağım diye düşünmez ama hayat bu işte, hiç ummadığınız yerde sizi bir şekilde bazı sorunlarla karşı karşıya getirecek.
Hocam burada hemen küçük bir parantez açmama izin verin. Dediğiniz çok doğru. Bir doğuştan engelli olmak var, bir de hakikaten hepimiz için geçerli olan engelli evet. adayı diye bir statü var değil
evet.
mi?
Evet.
Başımıza gelecek evet. herhangi bir şeyle hemen o kümeye dahil olabiliriz. Siz onu vurguluyorsunuz. Evet,
evet, evet, evet, onu vurgulamak istemiştim. Evlilikle ilgili hayata başlandığı zaman işte ne yapıyorsun? Mutlu bir tablo düşünün. Anne baba olacaksınız, çocuk sahibi olacaksınız. Ama bir bakıyorsunuz ki özel bir çocuğa sahip olmuş oluyorsunuz.
Tabii.
Nedenlerine baktığınız zaman birçok nedeni var bunun. Bu doğuştan olan bir engel oluyor ama hayatla da ilgili bir kaza geçirirsiniz, bir yerden düşersiniz. Ben bir gün İstanbul'daki büromun merdiveninden yuvarlandım. Bayağı böyle dik bir merdiven. Gerçekten hani sağ kaldım, yerlerim tam kırılmadığına şaşırdım yani, öyle düşün. Allah korusun. Bir anda orada kolunuzda, bacağınızda çok ciddi yaralanmalar ve kalıcı bir hasar olabilirdi.
Tabii.
O yüzden de aslında engelle ilgili noktada yaşayan daha çok bunu anlar, yaşayan bunu bilir. Ama bizler de bu tür problemleri yaşayan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, sevdiğimiz insanlar, çevremizdeki komşularımız, karşılaştığımız kim varsa onlarla ilgili, onlara destek olarak aslında onların hayatlarını biraz daha kolaylaştırma konusunda gücümüzü onlarla birleştirebiliriz.
Hocam peki bu tabirler de kelimeler de hani toplumlarda farklı tanımları da çağrıştırabilir. Engelli kelimesi sizce her şeyi kapsıyor mu? Bir olumsuz anlamı var mı? Bir alınganlığa sebep olabilir mi? Biliyorsunuz bizim gençliğimizde engelliden daha çok özürlü tabiri evet. de kullanılabilirdi.
Evet,
hani bu
evet.
kavramların böyle geçişkenliği konusunda ne söyleyebilirsiniz? Bunun toplumda karşılığı ile ilgili bir gözleminiz var mı?
Tabii biz üniversitede okurken özel eğitime muhtaç çocuklar diye o başlık altında ders alıyorduk. Özel eğitim gerektiren durumlar diye ders alıyorduk. Özür dediğiniz zaman da aslında bir negatif bir ifade değil ama insan kendisine hitap edildiğinde ya da problemi tespit edildiğinde o bazı duyduğu kavramlar kişiyi daha çok incitme anlamını taşıyabilir. Yani sizin amacınız o değildir. Bir terim olarak da kullanırsınız ya da bir şey ifade etmek için de kullanabilirsiniz ama karşıdaki kişinin zaten bir hassasiyeti olduğu için özür olarak değerlendirdi. Sanki hani normal insandan ayrılma kısmını daha sorunlu bir tabir olarak değerlendirilebiliyor. O yüzden de engel biraz daha yumuşatılmış bir olay ama tabii ki bu da çok önemli ama biz engellileri sınıflandırırken ortopedik engelliler olarak görme engelliler, işitme engelliler, zihinsel engelliler gibi sınıflandırmada birçok grupluyoruz bunları.
Alt başlıklar var değil mi hocam? Alt
tabii,
başlıklar.
Tabii. Şeyi biz daha çok engelli olarak düşündüğümüzde zihinsel engeller aklımıza gelir bizim. Yani öyle ortopedik olarak engelli olan ya da görme engelli olan ya da işitme onları çok da fazla aklımıza getirmez ama etrafımızda mutlaka bir görme kısmında, işitme kısmında engeli olanlar oluyor. Yaşıyoruz bunları ama en çok toplumda sorun yaşayan kısmı ve çözümü de zor olan kısmı zihinsel engelliler. Onlar biraz daha özel eğitim isteyen, hani sizinle farklı programlarda konuşuyoruz ya, zihinsel engelde klinik bakıma muhtaç olan kısım için ailenin biraz yükü daha fazla oluyor. Sürekli hem onun özel bakımını, öz bakım becerilerini yerine getirmediği için aile onu karşılamakla yükümlü ve ömür boyu ona bakmakla yükümlü. Ama engel dediğimiz zaman biz biraz daha onu topluma kazandıran bireyin var olan yeterliklerini bir eğitimle birleştirip onu hayata dahil eden ve dahil etmek için çaba gösterilen kısım olarak değerlendiriyoruz biz daha. Yani görme engellidir ama bu konuda eğitim alır. Sadece mesele gözleriyle ilgili olan sorun kısmıdır. Ama hayatın her kısmında yeterliklerini açığa çıkarır ve onunla siz hayatı devam ettirirsiniz.
Ki hocam hani görme engelliler hayata sahip çıkma, Türkçedeki o tabirle hayata asılma, başarıya ulaşma konusunda çok dirayetli bir grup olarak görüyorum ben. Bilmiyorum sizin gözleminiz nasıl?
Şimdi buradaki durum çok doğru söylüyorsunuz. Hatta benim oğlumun ilkokuldayken tezi görme engellilerle ilgili bu Braille alfabesi ile ilgili bir çalışma yapmıştık. O zaman Gebeci'de bir bununla ilgili bir merkez vardı. Oraya gittiğimizde yani normal çocuklarla da ilgileniyordum ben. Üniversite hazırlıkla da ilgili. O çocukların daha performansların düşük olduğunu, oradaki çocukların daha da gayretli olduğunu gördük. Aslında şöyle bir nokta var ki kişi ne kadar çok önüne engel konursa onu aşmak için gayret eder. Hayat öyledir.
Çok doğru.
O yüzden siz bir bütün olarak hayatınızda herhangi bir zorlukla karşılaşmıyorsanız zaten çok da kendinize bir mücadele alanı seçmeyebilirsiniz. Nasıl olsa oluyor dersiniz ama bir şeyde zorlanıyorsanız o zorluğu yenmek için daha da çok efor sarf edersiniz.
Odaklanmanız gerekiyor, motive olmanız gerekiyor değil mi? Kararlılık içinde olmanız gerekiyor.
Faydalanmak istiyorsunuz normal hayattan. Diyorsunuz ki ben de hayatın içine dahil olayım diyorsunuz. O yüzden mesela görme engelliği dahil etmek kolay, işitme engelliği, ortopedik engelliği bunları dahil etmek kolay ama zihinsel engelliğinin biraz daha aileye ve topluma çözüm anlamında biraz daha zorlayıcı bir kısmı var. Ben başka bir radyoda daha yıllar önce çalışırken orada bir kumandadaki bir delikanlımız vardı. Bir de meslektaşım olan bir hanımefendi vardı. Çocuk felci geçirmiş, yürüme engelli. Kumandadaki delikanlı da Ağrı'daki depremde ya da bir deprem ama çok kuvvetli bir deprem değil ama onların yaşadıkları yere baktığınızda 4 nokta bile olsa duvar yıkılmış, bacakları kalmıştı altında. Yürüme problemi işte engeli olarak vardı. Evlendiler onlar. Şimdi çok tatlı yavruları var. Koca koca delikanlı oldular yavruları da. İşte bunlar hayatlarını devam ettirme konusunda bir kumandadaydı. Birisi benimle meslektaştı. Hayatı zorlansa bile diğer bir performansı kullanabiliyordu. O yüzden de bu engel...
Aslında örnek teşkil edecek bir mutluluk ve başarı hikayesi bu değil mi hocam?
Tabii. Çok güzel. Ama işte burada zihinsel anlamda olduğu zaman evlilik, çocuk sahibi olmak, hayatın devamını getirmek, aileye getirdiği, topluma getirdiği yük fazla oluyor. Yani orada aile zihinsel olarak olduğu zaman daha da mesela bir Down sendromundan bahsediyoruz ya da zihinsel anlamdaki genetik yine kromozona tabii bağlı bozukluklardan ortaya çıkan zihinsel geriliklerden bahsediyoruz. Zeka yaşı 40'lar 50'lerde olanlardan bahsediyoruz. O yüzden de engelli dediğimiz hayatın içinde bir küçük bir parçayla ayrılan, o parçayı da farklı bir alanla tamamlayarak hayata dahil olan olarak da değerlendirebiliriz. Ama bir engelde hayatı hiçbir zaman normal yaşayamayacak şekilde hayatı sonuna kadar devam ettirenler olarak da değerlendirebiliriz. Bu doğuştan olan engel de olsa aynı. Sonradan da mesela zihinsel anlamda bir engel olabiliyor. Bir menenjit geçiriyor farkındayım. O da oluyor. Ya da bir kaza geçiriyor. Ona bağlı.
Ağır darbelerden kaynaklı değil mi?
Tabii. Benim teyzemin oğlu böbrek hastasıydı. Şu an hayatta. Böbrek nakli sırasında beklenmeyen bir sonuç gelişti. Ve 3 ay beyinle ilgili uyuma hali devam etti. Uyuttular. Şimdi mesela zihinsel anlamda kullanamıyor. Beyin birçok fonksiyonunu kaybetti. Yani bu da
bir hafıza kaybı gerilemesi de oldu mu hocam?
Tabii hiç hatırlayamıyor olayları. Hiç kimseyi hatırlayamıyor. İsimler var ama tekrar aynı isimleri soruyor. Söylediğini 2 dakika sonra unutuyor. 2 dakika tabii tekrar soruyor. Ve kendi yemeği unutuyor. Lavaboya gitme ihtiyacını unutuyor. Üniversite mezunu. Çok böyle baba yiğit bir delikanlıydı. Yani şimdi burada bizim aslında şuna bakmamız lazım. Yani bu hayatta mutlaka zorlanmalarımız var. Ama bu hayatta zorlanırken bazıları da kendi hayatını devam ettirirken yaşadığımız günlük zorlanmaların, ekonomik zorlanmaların
çok da yakınılmayacağını, aslında onların değil mi incir çekirdeğini doldurmayacağını idrak etmek gerekiyor. Ki biz hani yıllardır, haftalardır, aylardır her konu başlığında bu vurguyu da yapmaya çalışıyoruz sizinle değil mi hocam?
Evet. Bu engeller haftasıyla ilgili bir programa katılmıştı. Beni konuk olarak çağırmışlardı, hı hı, konuşmacı olarak. Yani söyleyeceğim şeyin onların yaşadıklarıyla yakın olmadığını bildiğim için yani biraz böyle hani şey kalacak gibi düşünmüştüm. Bizim meslek gereği duyguları anlıyorsunuz. Onların hayatlarındaki her anı, neler hissettiklerini biliyorsunuz. Ama zorluk onlarda olduğu için siz pansuman yapma konusunda bile sıkıntı. Ama yine de şunu gördüm. Yani onların hayatlarının içinde onlarla dost olmak, onlarla konuşmak, onlara vakit ayırmak, onların sorunlarını dinlemek, yaşadığınız gündelik hayatın içinde koşuşturmanız içinde geri dönüp onlara bakmak, evinizin şartlarını, sokağın şartlarını, okulun şartlarını, bütün normal her insan için hazırlanan şartları onların zorluklarına göre de ayarlamak, aslında onları anlamak olarak değerlendiriyoruz biz bunu. Tabii. Yoksa onların yaşantılarını bebekken o zorlanmalardan mesela görme engelli bir bebeğiniz varsa nasıl anlatacaksınız hayatı ona? Hiç kolay bir durum değil yani. Burada o çocuğa bunu nasıl anlatacaksınız? Zor bir nokta. İşitme engel olsa nasıl anlatacaksınız? Ortopedik noktada yürüme problemi var. Nasıl anlatacaksınız bunu? Yani o çocuğa, çocuk çünkü hani anlaması zor o konuda. Tabii. O yüzden de onların hayatlarını kolaylaştırarak, onların hayatlarının içinde üstümüze düşenin fazlasını yaparak. Bu sadece siz biz olarak değil de toplumsal anlamda yani bir belediyelerin, devletin, okulların, her yerde onların özel durumlarına yönelik rahat hayatı rahat sürdürebilmeleri için o kolaylıkları sağlamamız lazım. Yani anlamak dediğimiz bu. Yani bugün eğer konuşuyorsak şunu düşünmek lazım. Yani ben bir görme engelli arkadaşım için ne yaptım? Ya da zihinsel engelli bir ailenin hayatına ne kadar dokunabildim? Yani bunlar kolay şeyler değil. Çünkü onlar hayatlarını aile olarak da baktığınızda bebeklikten itibaren eğer doğuştan yaşı gelmişse bu engel, aile de kendi dünyasını yaşayamıyor. Çocukların da sürekli onlarla da çok fazla zaman geçirdikleri için ben çok şahit olduğum nokta evdeki diğer çocuklar mahrum kalıyorlar. Onlarda da başka sorunları görüyoruz.
Tabii.
Bir ailemiz var mesela 22 yaşında bir oğlumuz var 4 yaş zihnine sahip. Biz onu çok seviyoruz. Böyle geldiği zaman 4 yaşında bir çocuk gelmiş gibi oluyor. Kardeşi rehberlik yapıyorum aslında. Ama o da ailenin diğer bu abi dediği özel çocuğa yönelik sürekli hayatım programı ona yönelik olduğu için o da belirgin bir engel yok ama hayatla ilgili psikolojik zorlanmalar yaşıyor.
Onda da bir kırgınlık belki tanımlanamayan bir öfke birikiyor değil mi hocam?
Şimdi burada da şöyle bir konu var. Anne babalar tabii haklı olarak çocuklarının bu özel durumlarını daha iyiye getirebilmek için... biraz sonra oraya da değinmek istiyorum. Daha iyiye getirebilmek için o kadar çok çaba harcıyorlar ki normal çocuklardaki performansı kaçırıyorlar. Nedeni suçluluk duygusu. Ben anneler, işte ben bir hamileyken ilaç aldım. Hı hı. Ya da diyor ki işte genetik tahlil yaptırmadım. Ya da düştüm hamileyken diyor. Hı hı. Ya da doğum kısmında bir doktorun yaptığı bir doğumdaki zor doğumlarda ya da müdahaleli doğumlar, işte forceps diyoruz, vakum diyoruz, sezaryen diyoruz. Bunlar da yapılan yanlış müdahalelerde de olabiliyor.
Tabii.
Problemler. Veya doğumdan sonra hastanede ya da evde yapılan yanlış davranışlar çocuğun engelli olmasına neden olabiliyor. Yani burada suçluluk duygusu oluyor annelerde.
Hocam bu suçluluk duygusunu biraz daha konuşalım. Nurettin işaret ediyor bir müzik aramız var diye.
Tamam,
müzik aramızı kaçırmayalım. Ardından kaldığımız yerden buradan devam edelim. Bu çok önemli çünkü suçluluk duygusu ailelerde. Sevgili dinleyiciler, Özgül Piyade ile Hayata Dair'desiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Memleketim FM'den ulaşıyoruz size. Şimdi bir müzik aramız var. Ardından Özgül Piyade hocamla sohbetimize devam edeceğiz.
Ne kadar çok uğraşsan da, beni kırmaya çalışsan da, senden ayrılmam mümkün değil ya. Bazen bana darıldığında, telefonlara bakmadığında, seni özlemek kolay değil ya. Olsun be güzelim, olsun aşkın salsalı belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum, hiç kimseyle işim olmaz. Olsun be güzelim, olsun aşkın salsalı belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum, hiç kimseyle işim olmaz. Nefesinde yüzeceğim, yüzümün kıyısına vurdukça. Sevdim yine seveceğim, aşkın koynumda uyudukça. Nefesinde yüzeceğim, yüzümün kıyısına vurdukça. Sevdim yine seveceğim, aşkın koynumda uyandıkça. Canımı dağlayıp acıtsan da, seni affetmek bile güzel ya. Olsun be güzelim, olsun aşkın sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum, hiç kimseyle işim olmaz. Olsun be güzelim, olsun aşkın sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum, hiç kimseyle olmaz. Nefesinde yüzeceğim, yüzümün kıyısına vurdukça. Sevdim yine seveceğim, aşkın koynumda uyudukça. Nefesinde yüzeceğim, yüzümün kıyısına vurdukça. Sevdim yine seveceğim, aşkın koynumda uyandıkça. Aklımı senle bozdum, hiç kimseyle işim olmaz olsun be güzelim olsun. Aşkın sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum hiç kimseyle. İşim olmaz olsun be güzelim olsun. Aşkın sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum hiç kimseyle. İşim olmaz olsun be güzelim olsun. Aşkın sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum hiç kimseyle. İşim olmaz.
Hayata dair her konuda sorularınıza ve sorunlarınıza çözüm olmak için sizlerleyiz.
Evet hocam, Nurettin yine hareketli, güzel bir evet. Şarkı seçmiş. Neşeli neşeli. Bizim konular tabii biraz ağır olabiliyor doğası itibariyle. Aslında belki o da doğru bir şey yapıyor.
Nurettin Bey bizden genç. O yüzden daha böyle fıkır fıkır şeyler seçiyor.
Bence harika bir tespit yaptınız hocam. İşin özü o. Biz biraz artık herhalde ihtiyarlar grubuna girdik. Siz de gerçi gençsiniz ama ben herhalde artık yavaş yavaş o grupta olduğum için böyle hareketli müzikleri de aslında kendim bulup seçemediğim için karşılaştığımda da hoşuma da gidiyor açıkçası.
Tabii ki buyurun. Babalar dinler ya, Türk sanat müziği dinlerdi babalarımız. Hı hı. Yani ne zor gelirdi onu dinlemek radyodan. Yani ne ağır, ne anlar orada yani. İnsanın enerjisiyle alakalı bu. Ne kadar çok enerjiyseniz o kadar çok hareketli müzik de seviyorsunuz. İşte, ama çok da önemli. Artık ruh dingin olunca biraz daha böyle sakinleştirici, hani bir su sesi gibi. Hafif böyle işte bir kuş sesi gibi sesler istiyor insan.
Derinden derinden bir terennüm istiyor değil mi hocam?
Tabii.
Şimdi ben de iki gündür Denizli türküleri dinliyorum. Anne tarafım Denizli diye. Küçük oğlum gidiyor geliyor bakıyor, gidiyor geliyor bakıyor. Yani hem güzel diyor hem de yeter artık diyor. Abi kulaklıkla dinlemeye karar verdim artık.
Evet. Etrafa. Özel gönlüm vardı değil mi?
Tabii.
Çok değerliydi. Ben de çok severdim.
Onun biliyorsunuz Yaren diye üçlü bir sazı vardır. O patenti de kendisine ait. Evet, TRT'nin 70'lerdeki siyah beyaz yayınlarında Nine'den mektupları vardı bilirsiniz. Yani hakikaten başkaydı.
Normal bu mesleği seçmeseydim aile izin vermezdi ama tek hedefim vardı caz sanatçısı olmak.
Çok harikaymış güzeldi. Hocam, harikaymış.
Değil mi? Biraz yapısında var Azeri diyeyim.
Olabilir. Yani Azeri türküleri de yani tabii. İnsanın hani o Türkçenin güzel tabiriyle ciğerini deler geçer biliyorsunuz değil mi?
Evet. Çok istemiştim ama tabii aile çok da bir de benim dönemimde böyle şeylere çok da izin olmuyordu. Hı-hı. Ama elhamdülillah yani vardır bir hikmet diyoruz.
Tabii. Olan da hayır vardır. Şimdi tam şarkı öncesinde o suçluluk duygusunu konuşuyorduk hocam. Hani anne babalar daha zaman ayırması gereken çocuk olunca diğerini belki tırnak içinde es geçiyorlar ve onun da diğer tırnak içinde yine sağlıklı çocukta yansımaları oluyor dediniz. Bana da danışanlar oluyor dediniz.
Şimdi normalde buyurun. Evet, bu özel çocuklarımızla ilgili noktadan önce normal her bireyin dünyaya geldiği zaman aileden, yaşadığı çevreden faydalanması gerekiyor. Bütün dünyadaki her imkanlar aslında her bir insan için hak.
Tabii.
Yani bu siyasi bir yapı, sosyolojik bir yapı, onu bir kenara koyuyoruz.
Tabii.
Ama özel çocukların normal çocuklar gibi, yani normalden ayrılan veya normal olarak dediğimiz çocuklar gibi psikolojik yapıları var bunların. Sosyolojik yapıları var, eğitim yapıları var, hastalıkları var. Topluma getirdikleri ekonomik bir yük var. Bunların tedavi süreçleri biraz daha zor ve yorucu. Bütün bunlara baktığımızda aslında böyle bir çocuk sahibi olmamak ya da ben çocuk olarak söylüyorum ama çünkü temelden çocuk olarak başlıyoruz ya da bu tür bir engel olmaması için ne yapmak gerekir kısmı asıl ağır kazanıyor. Şeyde de böyle değil mi? Yani bu salgında da virüse yakalanmamak için ne yapmak tabii gerekir?
Yani koruyucu hekimlik dediğimiz başlık bu aslında. Tamam, evet.
Evet, o yüzden biz annelerle bu noktaları konuşurken işte en önemli dönem hamilelik sürecinin olduğunu biliyoruz. Hamilelikte kullanılan ilaçlar, hamilelikteki beslenme, yani doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrasıdır. Engellerle ilgili problemlerin kaynakları. İşte, genetik anlamda kromozomların 23-23 birleşmesi, 46 sonra ayrılması yerine 22-24 gibi ve sonra yanlış bölünmesi sonucu bazı kromozona bağlı ya da genetik anlamda hastalıklar ortaya çıkıyor. Bu da engeli oluşturuyor. Veya biraz önce söylediğim gibi doğum hamilelikteki bir risk ya da doğum sırası veya doğum sonrası. Şimdi böyle olduğu zaman anneler ilk önce böyle bir çocuğu dünyaya getirdiği için kendini suçlu hissediyor. İlk önce kendi böyle bir çocuk, babalarda bunu çok görmüyorum ama annelerde görüyorum, görüştüğüm birçok özel çocuk sahibi olan annelerle görüştüğümde ben işte şuna dikkat etseydim olmazdı, şu olsaydı olmazdı gibi bir bu açıdan bir suçluluk duygusu ortaya çıkıyor. Hatta bir ailemiz vardı, baba özel bir çocuk olduğu için evi terk edip gitmişti. Yani ben böyle bir çocuğu kabul etmiyorum diye. Bir de evde diğer çocuklar olunca onlarla da iyi vakit ayıramıyorum diye de annelerde ya da babada ya da ailede bir suçluluk duygusu ortaya çıkıyor. Yani yetişemiyoruz çünkü o çocuğun, özel olan çocuğun eğitimi, sağlıkla ilgili problemleri, ona ayrılan zamanlar. Çünkü bir bebek gibi, siz büyümeyen bir bebek gibi onunla daha çok ilgilenmeniz gerekiyor. Biz nedir? Çocuğu bebeklikten, çocukluğa, çocukluktan biraz daha ergenlik, yetişkinlik derken kendi kendine yeten biri haline getiriyor.
Tabii.
O yüzden de ben annelerle aslında bunları konuşurken, zaten çocuğu taşırken, bununla ilgilenirken, hem kendi hayatınızı devam ettirirken, bir de diğer bir çocukla ilgilenirken bunun yükünü taşıyorsunuz. Yani içinizde bunu, suçluluk duygusunu taşımak yerine bunun bir nasip olduğunu, özel bir çocuk annesi olmanın da farklı bir hikmeti olduğunu düşünün derim ben onlara. Yani evet, tamam, yani bizim elimizden, bizden kaynaklanmış olabilir de olmayabilir. Elimizde net bir delilimiz yok ama demek ki böyle bir çocuk da bizim nasibimiz olacakmış. Vardır bunun bir hikmeti. Hatta dinen şöyle denir, görme engelliler direkt eğer hani dünya hayatında imanlı olurlarsa ahirette direkt cennette cennet nimetleriyle gözleri ödüllendirilecek diye dini bir bu noktada böyle bir açıklama var. Dünyada özel olan, engelli olan insanların dünyayı doğru şekilde yaşarlarsa ahirette ödüllendirilecekleri söyleniyor direkt. Yani bu noktada anne babaların da bu zorluklar karşısında mutlaka Allah katında bir ödülleri vardır. Çünkü gerçekten kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani normal sağlıklı bir çocuk.
Kolay bir şey değil, süreli bir şey değil, değil mi? Bir teviye, evet, sonsuza kadar sürecek
tabii,
bir şey.
Tabii. Orada mesela erken doğum, geç doğum yaş olarak annenin 18'den önce anne olması veya 30'dan sonra anne olması da bebekle mesela zihinsel anlamda
riskleri arttırıyor değil mi hocam?
Tabii
riskleri arttırıyor.
Bunlar tabii var. Kullanılan ilaçlar, yanlış maddeler, işte uyuşturucu, alkol gibi ya da tütün maddelerinin kullanılması gibi, şiddet, bunlar hepsi huzursuz ortam, bunları artırıyor tabii. Bütün bunlara baktığımızda veya yaşantınızın bir döneminde geçirdiğiniz bir kazaya bağlı bir şeyimiz vardı. Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes, siyasetçimiz. Ben bir dönem böyle bir görüştüğüm bir beyefendiydi. Mesela o ne kadar sağlıklıyken birdenbire hangi imkanlara sahip olursa olsun birdenbire engelli olmuştu.
Ne kadar doğru hatırlattınız hocam. Biz de rahmetliyle kendisiyle çok program da yapmıştık bundan 20-30 yıl önce. Aydın Bey'le rahmetliyle. Evet. Ve sanıyorum Afyon yolunda geçirdiği bir trafik kazasından sonra felç kaldı değil mi? Yani belden aşağısı tutmaz oldu. Yani bu ve tam programın başında verdiğimiz örneğe birebir uyuyor. Yani hepimiz için hayatın her anında böyle bir risk, böyle bir tehlike var. Böyle bir kader
da,
var.
Tabii var. Bir de buna bir ek bir şey söylemek istiyorum. Tabii mesleki olarak karşılaştığımız bizim sosyal anlamda sadece bir sosyal fobi yaşayan ya da psikolojik anlamda travma yaşayan, depresyondan tanımları olan farklı hastalıkları, bunları yaşayıp da hayatında, kendi gündelik hayatını devam ettiremeyen, kendini eve kapatan ya da iş hayatını devam ettiremeyen, evlilik hayatını devam ettiremeyen, yine kendine, ailesine ve topluma aslında bir yük demeyeyim ama bir çözüm için ekstra bir emek gerektiren bireyler de var.
Tabii.
Yani burada bir bakıyorsunuz bir görme engelli, hayatın tamam böyle bir şey olmuş olabilir ama benim aklım, bedenim, her şey yerinde. Ben bu engeli hayatımın önüne bir duvar olarak koymak değil, tam tersi bir kapı açıp oradan çıkıp hayatıma devam edeceğim derken, bir bakıyorsunuz şu an mesela bir tane delikanlımız var. Tıp fakültesi mezunu. Sadece branşlaşma kısmında kendine göre bir korku ve kaygı gelmiş. Çok da yüksek puanlar alıyor tıp sınavında. Ama odadan dışarı çıkmıyor ve şu an atamalara dahil olmuyor. Şimdi bu delikanlının diğeri mi? Bu baktığınız zaman aslında bu delikanlının engeli daha da büyük bir problem. Yani buna bir okul okumuşsunuz, aile yatırım yapmış, devlet yatırım yapmış, emekler harcanmış. O yüzden de bizim hayatımız da aslında ilişkilerde de öyledir. Basitten baktığımızda Murat Bey'le bir konuyu konuşmak konusunda tedirgin oluyorum. Ben kendi kafamda bir sınır koyuyorum, konuşmuyorum ama küsüyorum, tavır koyuyorum, engel koyuyorum kendime. Sınır çizmekle engel koymak farklı noktalar. O yüzden de aslında hayata engelle başlayan veya sonradan engeli olan kişilerin çözümü biraz daha zor gibi gözükse daha da kolay. Ama psikolojik anlamda hayatı devam ettirmekte zorlanan kişilerin sağlıklı bir bireyken, hiçbir engeli yokken, sadece psikolojik anlamda yaşadığı travmadan dolayı hayatını zorlaştırması, bunun yükü ve zorlanması daha da fazla.
Peki hocam, o verdiğiniz örnekle ilgili bir soru yönelteyim size. Hani o genç arkadaşımız TUS'ta da çok başarılı oldu ama hayata karışamadığı için odasından çıkamıyor dediniz. Bu aslında var olan bir şeyin belirli bir yaştan sonra ortaya çıkması olarak mı tezahür ediyor? Yoksa aslında çocukluktan beri var da aileydi, çevreydi, bunu fark edemiyor mu?
Hani böyle anlatayım ben. Çok buyurun. Güzel soru sordunuz. Ben bir korkum var benim. Hani somut gerçek söylüyorum. Hani 7 yaşında saldırıya uğramıştım. Kaygı değil, fobi değil ama korkum var. Yani sokakta birileri varsa daha rahat geçebiliyorum. Düşünün ki ben köpek eğitmeni olabilir miyim ya da meslek olarak farz edeyim ki bir hayvan barınağında bakıcı oldum. Köpek, yani gidemem oraya. Ya bu korkum artık benim için fobi boyutuna dönüşüyor. Bu delikanlının da korku ve kaygıları vardır mutlaka geçmişinde. Bugün gördüğümüz manzara onu gösteriyor. Okuldaki hastanın ölmesi ya da hastanın sakat kalması, sorumluluk duygusu, onu iyileştirememe korkusu gibi acı çekme veya acı çektirme duygusu onu buradan mahrum bırakıyor. Ya yetersiz olursam, ki mesela yeterli, üniversiteyi kazanmışsın, en güzel üniversiteyi okumuşsunuz, TUS'u kazanmışsın ama yetersiz olsam nedir, hastayı kurtaramazsam. Halbuki mesleki yeterliliğine baktığınızda kurtarıyor. İşte orada çocukluktan gelen bir dar düşünmenin ya da korku ve kaygının meslekle birleştiğinde, sorumluluk arttığında açığa çıkan kısmı olarak değerlendiriyor. Evet, yani, doğru soru. Sorunuz çok doğruydu.
Evet hocam. Bu hani birçok insanda aslında birçok hastalığın, hücresel bozulmanın var olduğunu ama uygun ortam bulduğunda negatife döndüğünü gibi değil mi? Yani bu duygular da, bu kaygılar da aslında birçok sağlıklı görünen insanlarda, bizlerde var. Olumsuz bir ortamda bu büyüyüp vücudu, benliği, ruhu kuşatabiliyor. Böyle bir tehlike var diyorsunuz.
Evet, evet. O yüzden biz bu özel bir günü değerlendirirken sizinle beraber hayatı yaşama konusunda önümüze çıkan zorlukları nasıl aşmalıyız kısmını en çok hayatımıza koymamız lazım. Yani bir gün bir evladınızla ilgili bir görme kaybına bağlı bir sorun yaşarsınız. Bir gün bir psikolojik problem yaşarsınız. Bir gün de siz kendiniz bir farz edeyim ki trafik kazasında hayatınıza zarar gelebilir. Bütün bunlara baktığınızda, hani programın başına dedik ya, yani sabah kalkıp nefes alabiliyorsan bu nokta önemli. Benim teyzemin oğluyla ilgili noktada inşallah uyanır, inşallah uyanır dedik. O dönemde de ablası hastaydı. Abla vefat etti. Hatırlayamıyor ablasının vefat, bilmiyor onu. Mesela biz onun hayatta olmasından mutluyuz. Aslında zihinsel anlamda bir yeterliliği yok, sanki sıfırmış hayat gibi ama olsun. Hani
orada varlığı olması, varlıklı olması
tabii,
değil
tabii,
mi?
Tabii. Yani, evet, yani ona o noktaya biz kabullenme diyoruz aslında.
Tabii.
Bu özel çocukları olan ya da özel hayatı olan bir noktada da kabullenme oluyor. Biz üniversite mesleğimi yaparken bize üniversiteden stajyer son sınıf öğrenciler gelirdi bize. Meslekle ilgili deneyim için. Bir kızımız çok böyle hoş fiziksel anlamda dikkat çekici bir kızımız. Nişanlısını bize tanıştırmak için geldi. Hı hı. Bir baktı koltuk değnekli çocuk felci geçirmiş bir delikanlı. Hı hı. Bakın meslek olarak ne kadar işin içinde de olsak ilk soru şu geldi. Niye böyle bir tercih? Hı hı. Niye? Neden böyle birini seçti? Ailen nasıl onay verdi? Şimdi bütün o zaman bu soruyu ona sorduk ama sonra oturduk biz kendi kendimize sorduk. Yani hala kabullenmemişiz. Yani evliliklerde bile hani bir denge arıyoruz diyor o noktada.
Evet.
Yani anne baba kendi evladını kabulleniyor ama onun hayatının devamı içinde genellikle kendine benzeyen biriyle evliliğini daha çok ön plana çıkartıyoruz.
Peki sonra yani, ne oldu hocam? Haberiniz oldu mu?
Yani ben çok mutlu bir evlilikleri vardı. Yani bir yıl sonrasını gördüm. Ondan sonrasını bilmiyorum. Yani burada bizim hani kafamızdaki sorudan bahsediyoruz.
Ön yargı ne kadar tabii, tehlikeli tabii, bir şey değil mi hocam?
Tabii. Yani işte insan hani ne olduğum değil de ne olacağım demeli diyoruz ya.
Evet.
Şimdi siz bilmiyorsunuz gelecekte ne olacağınızı
tabii,
ama
tabii.
Gördüğünüz konuyla ilgili noktada aslında kendi halinize şükretmek tamam eyvallah ama karşıdaki insan için de ne yapabilirimi de düşünmek lazım. Biz çok merhametli insanlarız. Biz yoldan geçiririz. Hatta çok fazla destek oluruz. Hatta gücünü elinden alırız. Yani öyle özel çocuğa sahip olan anneler biliyorum ben. Bütün gücünü oraya verip yeter ki çocuk hiç yorulmasın diye onun kendi kendine yetmesini bir engel.
Yani bu iyilikten maraz doğuyor aslında bu da yanlış.
Yani o zamandır bizim hani çok önemseriz. Ama tabii onlar için hayatı kolaylaştırmaya çalışırız. Gücümüz yeter. Ama asıl mesele bunların hepsi ekonomik bir yük de aslında. O
tabii.
Yüzden sağlıklı bireyler olabilmek için ne yapmamız lazım? Evlilik süreci nasıl olması lazım? Beslenme nasıl olmalı? Araba kullanırken kaza dikkat etmemiz gereken kurallar nelerdir?
Tabii.
Ya bütün bu noktada daha dikkatli hareket etmek, düşünerek hareket etmek, her şeyi bir planlamak ama ondan sonrasında takdir demek gerekiyor konuda.
Çok doğru.
Arabalar kaç tane kaza her gün haberlerde duyuyoruz. Bunların hepsi yaralısız veya engelli kalanı var, öleni var. Bütün bunlara baktığımızda aslında biz bilerek yapıyoruz gibi oluyor.
Çok doğru. Yani evet. Bir haber bülteninde işte şu kadar ölü bu kadar yaralı deyince ha iyi ölü azmış yaralı iyileşir diyor veriyoruz ama o yaralıdan iyi olma haline geçecek süre oran çok da kolay olmayabiliyor değil mi hocam?
Tabii. Mesela aksiniz anemisi biliyorsunuz
evet.
Bir hastalık geçiyor ve tedavisi zor bir noktada da çocuklarda problem bırakan özellikleri de var. Yani zihinsel yetersizliğe kadar da gidebiliyor.
Tabii.
Şimdi mesela aksiniz anemisi ile ilgili herhalde evlilikten önce bir test yapılıyor diye biliyorum.
Hı hı.
Ama böyle bir şey varsa evlenmemesi gerekiyor. Öyle düşün. Ya da zihinsel anlamda gerçekten öğretilebilir bir grup dahi olsa evlendirilmemesi gerekiyor. Bizim toplumumuzda evlendirilir. Birbirini bulur, verirler. Hani oğlana baksın gibi.
Hı hı. Ama yani bu orta ve uzun vadede daha büyük problem olarak da
tabii, yani,
karşımıza
evet,
çıkıyor.
Çıkıyor. O yüzden de yani çocuklarımızdaki problemleri doğru gözlüyoruz ve ona göre de hayatlarını planlarken başka bir sorun üretmesine engel olacak şekilde planlamamız gerekiyor. Bu çok, da çok önemli.
Çok doğru.
İşte bazen dedim ki alkol kullanımı. Ya bunlar kadın veya erkek fark etmiyor ama kadın hamilelik olduğu için hamilelikte bu çocuk için büyük bir zarar ortaya çıkartıyor.
Tabii,
ya da annelerin ilaç kullanmaları.
Tabii.
Kullanılan işte, hormonlu gıdalar bunlar bile çocukların sorun olmasına neden oluyor. Şimdi en çok tanımlanan şeyler var. Bunlar da özel eğitime giriyor aslında. Çok ben onaylamıyorum ama
tabii.
Öğrenmek istiyorlar.
Ki uzun uzun gibi. Birkaç hafta boyunca biz konuştuk. Bu başlıkları da konuştuk biliyorsunuz.
Evet
hocam.
Yani işte disleksi konuştuk sizinle beraber.
Tabii.
Özgür öğrenme güçlüğü var onu tabii. Konuştuk sizinle falan. Yani bunlarda da Yine çocukların beslenme problemleri. Şimdi ben yani iddia etmiyorum ama genellikle gözlemlerim, çünkü bizim işimiz bir noktada gözlem.
Tabii.
Ekran bağımlı olan çocuklarda daha çok otizme yatkınlık görüyoruz mesela.
Tabii. Yine o ekran bağımlılığının hani epilepsiyi de tetiklediği yönünde ciddi araştırmalar var hocam.
Tabii. Murat Bey, ben ekrandan terapi yapmaya başladığımda bu virüsten dolayı gözle ilgili noktada hem gözde ciddi anlamda problem çıktı, hem de nöropatik ağrı başladı. Yani ekranın düşünün ki bana hani bir iki saat ben işte...
Ki biz hani artık bir yetişkindeyiz, hani bizde hücre bölünmesi çocukluktaki gibi hızlı yani değil, şu değil, bu değil. Ama bizi bile ne kadar sarsabiliyor,
evet,
değil mi hocam?
Evet, yani çocuk gelişmekte olan bir sürekli olgunlaşması gerekiyor. O yüzden aslında bütün problem sağlıklı çocuklar yetiştirmek derken sadece zihinsel anlamda, psikolojik anlamda, sosyal anlamda değil, ama aklını kullanan, doğru ve yanlışı iyi ayırt eden, hayatını planlarken belki 10 adım sonrasını düşünebilen, idrak eden nesil yetiştirmemiz gerekiyor.
Hocam maşallah, yine 45 dakika sular seller gibi sizinle dolu dolu geçti. Bitti. Nurettin Habire işaret ediyor.
Tamam.
Bitir, bitir, bitir diye.
Tamam.
Bu haftalıkta bir noktalı virgül koyalım. Allah sağlık verirse haftaya yine kaldığımız yerden insana dair, insanlığa dair bir başka başlıkla dinleyicilerimizin karşısında oluruz. Size çok teşekkür ediyorum hocam. Saygılar sunuyorum. Sevgili dinleyiciler, Özgül Piyade ile Hayata Dair'den bu haftalıkta bu kadar. Programı sizler için Nurettin Çetin hazırladı. Sesimizi pürüzsüz şekilde ileten arkadaşımız Sefa Aktan'dı. Haftaya aynı gün ve saatte yine birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık, ama size Nurettin'den bir şarkı var. Şarkıyla veda ediyoruz. Candan Erçetin Meğer diyor. Hoşçakalın.
Dostum olmamışsın meğer. Olsun varsın, pişman değilim. Biraz üzüldüm. Hepsi bu. Ağlamam artık, gider beni. Ağlamam artık. Ben kalmışım meğer, aşkım deyip hapsolmuşum meğer. Bir ömür sürer sanmışım meğer, ben boşa. taşa kürek çekmişim meğer. Vakit kaybıydı diyemem ama senden çoktan vazgeçmişim meğer. Olsun varısın, pişman değilim. Biraz üzüldüm, hepsi bu. Ağlamam artık gidenlere, ağlamam artık.
Özgür Piyade ile Hayata Dair.